bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Masallar Nikola ve Nokta Gogol İnkılap Kitabevi Türkçe'ye çeviren Ergin Altay. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ocak 2005. Okuyan Müberra İllaltıoğlu. Nikola V. Gogol 1809-1882. Rus yazarı. Asil bir ailenin çocuğudur. Ama küçük yaşta öksüz kalınca hayatını kazanmak için türlü yollara başvurdu. Çıraklıktan sonra hayatını kalemiyle kazanmayı kararlaştırdı. Edebiyatın her alanında eserler verdi. Roman, şiir ve tiyatro eserleri hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir. İlk olarak hikayeleriyle şöhret yaptı. Tabiat güzelliğini, halk arasındaki köksüz inançları okuyucuya pek güzel bir şekilde duyurur. En güzel piyesi Müfettiş, acı olaylarla doludur. Mizahtaki ustalığı bu komedisinde daha iyi görülür. Ölü Canlar adlı romanı 19. yüzyılın roman anıtlarından sayılır. Gogol kendi eserlerinden söz ederken ruhumun tarihi deyimini kullanır. Rus edebiyatında romantizm kurallarını bırakıp konularını hayattan almaya başlayan ilk yazar Gogol'dür. Rusya'nın küçük taşra kasabalarında yaşayan halkın hayat ve maceralarını dile getiren Gogol'ün eserlerinin başka dillere çevrilince inceliklerinden çok şey kaybettikleri söylenir. En acı yergileri mizah yoluyla yapmasını iyi bilir. Rus edebiyatında gerçekçiliğin kurucusu olarak haklı bir ün kazanmıştır. En ünlü yapıtları Ölü Canlar, Müfettiş, Taras Bulba ve Masallar. 1. Bölüm Ön Söz. Amma da tuhaf ad koydum kitabıma. Dikanka yakınlarında bir çiftlikte akşam toplantıları. Ne toplantılarıymış bunlar böyle? Üstelik arıcının teki attı bu ismi ortaya. Tanrı'ya şükürler, neyse ki kalem için yeterince kaz yolmadılar henüz. Yani kalem yapmak için yeterince kaz yolmadılar henüz. Bugün kullandığımız yazı uçlarının yerine eskiden kaz tüyü kullanılıyordu. N.V. Gogol, seçilmiş eserleri, basım 1946 dipnotu. Kağıt içinde pek öyle bir öteberi tüketmediler. Günümüzde soyluydu, sıradandı, her çeşidinden az insan mürekkep yalamış durumda. Bizim arıcı da onlara benzeme hevesine kaptırdı kendini işte. Aslını sorarsanız öylesine de çok kağıt tüketti ki bunca kağıt ne sarmakla biter diye şaşırır kalır insan ilk anda. Bu garip geçen ay öğrendi bütün bu cafcaflı sözleri. Daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. Bizim mujik ininden burnunu dünyaya bir çıkarış çıkardı ki sormayın gitsin. Aman tanrım, büyük beyin uşak odasına girdiğinizde de aynı şey olur kimi zaman. Uşaklar çevrenizi alırlar hemen. Dalga geçmeye koyulurlar sizinle. Hem bunlar öyle yüksek tabakadan uşaklar olsa hadi neyse. Baldırı çıplak. Baksan arka avluda pisliklerde eşelenen biri dersin. O bile geri kalmaz ötekilerden. Ayaklarını yere vura vura bağırıp çağırmaya başlarlar. Neye geldin? Ne işin var burada? Hadi işine mujik. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyleyecek ne var canım? O yüksek sosyetede boy göstermektense 5 yıldır ne bölge mahkeme başkanının ne de saygıdeğer papazının karşısına çıktığım Mirgoro'da yılda 2 kez gitmeye razıyım. O uşakların arasına düştün mü ya ağlayıp sızlamaya başlayacaksın, acındıracaksın kendine. Beceremezsen cevap vereceksin her sorduklarına. Sevgili okurlarım, basit bir arıcı sizinle bir arkadaşıyla ya da dostuyla konuşuyormuş gibi senli benli konuşuyor diye sinirlenmiyorsunuz ya. İnanın kötü bir niyetim yoktu böyle derken. Evet sevgili okurlarım, eski bir gelenek vardır bizim köyde. Tarlalarda iş bitti mi, mujikler bütün kış keyif çatmak için Rus sobasının üzerinde alırlar soluğu. Biz arıcılar da kovanlarımızı karanlık bodrumlara indiririz. Turnalar çekip gittikten, armut ağacında armut tükendikten sonra, akşamları ortalık kararınca, sokağın sonunda bir evde ışıklar yanmıştır. Kahkahalar, şarkılar duyulur uzaktan. Balalayka tıngırdar. Ardından keman başlar, bağırtılar, gürültü, patırtı. Akşam toplantıları derler bizde buna. Anladığınız gibi sizin balolarınıza benzer bizim bu akşam toplantılarımız. Ama bütünüyle aynı oldukları da söylenemez hani. Sizler baloya ayaklarınızın üzerinde dönüp durmak ya da elinizle ağzınızı kapayıp bol bol esnemek için gidersiniz. Oysa bizde hiç de öyle değildir. Genç kızlar iğlerini, yün taraklarını alıp bir evde toplanırlar. Eğlenceye gidiyoruz diye çıkmazlar evden kuşkusuz. Başlangıçta iş yapıyor gibi bir görünüşleri bile vardır doğrusu. İyiler vızıldar, kızlar kendi kendilerine şarkılar mırıldanırlar. Birinden biri başına kaldırıp sağına soluna bakmaz. Ama ne zamanki köyün delikanlıları kemancıyla birlikte dalarlar içeri, bir bağrışmadır kopar. Deyip söylerler, şakalaşırlar, dans ederler. Öyle şeyler yaparlar ki anlatacak söz bulamaz insan. Ama en tatlı anlar, herkesin bir yere kümelenip birbirine bilmeceler sormaya olmazsa, aralarında düpedüz konuşmaya koyuldukları zaman başlar. Hey tanrım, neler neler anlatmazlar ki, korkunç ne çok şey bulup söylerler. Ne var ki arıcı sarı pankonun, panko, Afanasi adının değişik biçimi. Türkçe'de çocukların adları değişik biçimlerde söylendiği gibi, Fatma Fatoş, Mehmet Memo. Rusça'da da adların daha çok sevgi belirten, çocuklar için kullanılan değişik biçimleri vardır. E.A. Evindeki akşam toplantılarında anlatılanlar kadar tuhaf, duyulmadık şeyler hiçbir toplantıda anlatılmamıştır sanırım. Hemşerilerinin bana Sarı Panko adını neden taktıklarını inanın ben de bilmiyorum. İşin kötüsü saçlarım sarı falan da değil artık. Çoktan ak. Bir ad takıldı mı o kimse ömür boyu aynı adla çağrılır artık. Kimi bayram akşamları arıcının evceğizinde toplanırlar köylüler, konuklar masaya otururlar. İşte o zaman dinleyin siz. Şunu da unutmamanızı dilerim. Bu konuklar hiç de sıradan kimseler değillerdir. Başka bir deyişle arıcıdan yüksek kimseler de ziyaretleriyle onurlandırırlar bu küçük evi. Tikanka Kilisesi'nin zangocu Foma Grigoryev'i tanır mısınız söz gelişi? Çok bilgili bir zangoçtur kendileri. Ne hoş şeyler anlatır. Anlattığı masallardan ikisini bu kitapçıkta bulacaksınız. Onun köy zangoçlarının çoğunun üzerinde gördüğünüz kaba kumaştan gömlek giydiğini gören olmamıştır. Pazardan gayrı günlerde bile odasına girecek olsanız, arşınına belki 6 ruble verip Poltava'dan aldığı donmuş nişasta tatlısı renginde ince pamuklu kumaştan bir cübbeyle kabul eder sizi. Çizmelerinin bir günden bir güne katran koktuğunu söyleyebilecek çıkmaz köyümüzde. Onları en iyisinden bir yağla temizlediğini bilmeyenimiz yoktur. Onun çizmelerini temizlediği bu yağ, öyle sanırım herhangi bir köylü seve seve koyar pilavına. Gene onun durumunda çoğu insanın yaptığı gibi burnunu cübbesinin eteğine sildiğini de gören olmamıştır. Dört bir kenarı kırmızı dantelle çevrili, özenle katlanmış, beyaz bir mendil çıkarır iç cebinden. Gerekeni yaptıktan sonra adeti üzere 12 kat olacak biçimde katlar onu gene iç cebine yerleştirir. Konuklardan biri ise bu öylesine bir beyefendidir ki giydir, yargıç yardımcısı ya da bölge yargıcı diye oturt baş köşeye. Kimi zaman parmağını havaya kaldırır, ucuna bakarak konuşmaya başlar. Kitaptaki gibi anlaşılmaz, tumturaklıdır konuşması. Bazen dinlersin, dinlersin, aklın karışır sonunda. Öldür Allah, kelime anlamazsın. Nereden öğrenmiştir bunca şeyi bilmem. Bir gün onunla alay olsun diye çok nefis bir hikaye anlatmıştı Foma Grigoryevic. Bir papazın yanında Latince okuma yazma öğrenimi yapan bir çocuk, baba evine döndükten sonra hep Latince konuşur olmuş. Ana dilini unutmuş sanki çocuk. Konuşurken sözleri ağzının içinde geveleyip duruyormuş. Küreye kürekus, kadına kadınus diyormuş. Günün birinde babasıyla tarlaya gitmiş. Tırmığı görünce babasına sormuş bizim Latince budalası. Sizin dilde buna ne diyorlar babacığım? Tam o anda da ağzı açık havaya bakarken tırmığın ağzına basıvermiş. Babası cevap vermeye hazırlanıyormuş ki tırmığın sapı hızla kalkmış, çocuğun alnının ortasına inivermiş. Pis tırmık diye bağırmış bizimki. Elini alnına götürürken bir arşında geri fırlamış. Ne fena acıttı alnıma Allah'ın belası şey. Böyle işte tırmığın adını hemencecik hatırlayıvermiş yavrucak. Zangoç'un anlattığı bu hikaye pek hoşuna gitmemişti bizim usta konuşmacının. Bir şey söylemeden kalkmıştı yerinden. Odanın orta yerine çıkıp bacakları genişçe açık ayakta durmuştu. Başını hafif öne eğip elini boz kaftanının cebine sokmuş yuvarlak, lake bir enfiye kutusu çıkarmış, kapağındaki başka milletten bir generalin yağlı yüzüne bir fiske vurmuştu. Kapağı açılınca tabakadan kül ve kokulu otlarla olmuş enfiyesinden bolca almış, kolunu kaldırmış, enfiyeyi burnunun dibinden geçirirken soluğuyla kocaman bir parça çekmişti içeri. Bütün bunları yaparken tek sözcük çıkmamıştı ağzından. Sonra öteki cebine sokmuştu elini. Ekoseli mavi bir mendil çıkarmıştı. Ancak o zaman söylenmişti kendi kendine. Eşek hoşaftan ne anlar? Foma Grigoryevich'in parmaklarını bir araya toplamakta olduğunu görünce, şimdi kapışacaklar diye geçirmiştim içimden. Neyse ki tam o anda benim koca karı yetişmişti. Sıcacık böreği getirip masanın üzerine bırakmıştı. Herkesinkiyle birlikte Foma Grigoryevich'in çirkin bir hareket yapmaya hazırlanan eli de böreğe uzanmıştı. Peşinden her zaman olduğu gibi evin hanımının yemek yapmadaki ustalığını övmeye başlamışlardı. Bir hikayecimiz daha vardı ama o, adını söylememek bizim için daha uğurlu olur. Öyle korkunç şeyler anlatırdı ki tüyleri diken diken olurdu insanın. Onun masallarına mahsus yer vermedim bu kitapta. Bunu yapsam insanları öylesine bir dehşete salmış olurdum ki herkes şeytandan korktuğu gibi korkardı bu arıcıdan. Allah korusun, iyisi mi Allah ömür verir de gelecek yıla kadar yaşarsam bir kitap daha hazırlarım. Hortlaklarla, bizim ellerde eskiden beri anlatıla gelen tüyler ürpertici olaylarla o zaman salarım insanları dehşete. Belki zaman gelecek, arıcının kendi torunlarına anlattığı hikayeleri bile okuyacaksınız kitaplarında. Yeter ki dinleyin siz. Okuyun yazdıklarımı. Böyle daha 10 kitap dolduracak hikaye var bende. Kör olasıca şu tembelliğim olmasa. Ha, en önemli şeyi unuttum. Beni nasıl bulacaksınız baylar? Büyük şoseden doğru Dikanka'ya gelin. Bir an önce bizim köye gelesiniz diye ilk sayfada söz ediyorum bundan. Dikanka üzerine sanırım çok şey duymuşsunuzdur. Şunu da söyleyeyim, yoksul bir arıcının evi bile daha bir temizdir orada. Parkından ise söz etmeye gerek görmüyorum. Sanırım sizin o Petersburg'unuzda bulamazsınız bir eşini. Dikanka'ya gelince ilk gördüğünüz kaz güden, üstü başı çamur içinde çocuğa sorun. Arıcı Sarıpanko'nun evi nerede diye parmağıyla gösterecektir size hemen. İşte orada. Ayrıca isterseniz ta çiftliğe kadar götürecektir sizi. Yalnız bir dileğim olacak. Elleriniz arkanızda gereğinden fazla yürümeyin ve nasıl söylesem fazla kurulmayın. Bizim çiftliklerin yolları sizin konaklarınızın yolları gibi düz değildir. Önceki yıl Foma Grigoryevich Dikanka'dan bize gelirken bir ara dalmış da Doru Kısrağı koşulu yaylısını kendi kullandığı, üstelik gözlüğü de gözünde olduğu halde bir çukuru görmemiş içine düşmüştü. Hem sonra bize konuk gelirseniz kavunla ağırlarız sizi. Ömrünüzde yememişsinizdir bizim kavunlar gibisini. Bizim balımızdan iyisini de. Yemin ederim hiçbir çiftlikte bulamazsınız. Düşünün bir kere, bal kasesini getirdiklerinde mis gibi anlatılmaz bir koku doldurur odanın içini. Gözyaşı gibi ya da küpelere konan pahalı cinsinden kristaller gibi berraktır. Tertemizdir balımız. Hele karımın size yapacağı börekler. Tadını bir bilseydiniz onun yaptığı böreklerin. Şeker, bildiğiniz şeker. Ağzınıza koyduğunuzda dudaklarınızdan yağlar şıpır şıpır akar. Kadın milletinin elinden gelmeyen ne vardır diye merak ederim bazen. Kokulu çilekle yapılmış armut kıvası içtiniz mi siz hiç baylar? Ya da üzüm ve erikle kaynatılmış vodka? Ya sütlü pilav yediğiniz oldu mu hiç? İnanın dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur böyle lezzetli yemekler. Yemek diye bizim yemeklerimize derim ben. Sözle anlatılmaz tatları vardır. Geçen yıl, ne diye gevezelik ediyorum ben de. Hele bir gelin siz, çabuk gelin ama. Öyle bir yedireceğiz size ki, önünüze gelene anlata anlata bitiremeyeceksiniz. Arıcı Sarı Panko, Sorochinets Panayırı. 1. Sevmiyorum köyü. Gürültülü, kızların dans ettiği, delikanlıların eğlendiği yerlere al götür beni. Eski bir masaldan. Ukrayna'da yaz çok güzel, çok nefistir. Çevrenin koyu bir sessizliğe, yakıcı bir sıcağa kendini bıraktığı o parlak güneşli öğle saatlerinin kavurucu sıcağı. Uçsuz bucaksız, masmavi gök kubbe toprağın üzerine tutkuyla abanmış, onu kucaklamış, boşluktan oluşan kollarıyla onu sımsıkı sarmış. Öylece tatlı bir uykuya dalmış gibidir. Tek bulut yoktur gökyüzünde. Tarlalardan sesler gelmez. Her şey ölüdür sanki. Yalnızca yukarılarda, göğün derinliklerinde bir çayır kuşu kanat çırpar. Hoş şarkısı havadan basamaklarda inip ulaşır tutkun yeryüzüne. Arada bir de bir martı çığlığı, çın çın öten bir bıldırcın sesi gelir bozkırdan. Ulu meşe ağaçları amaçsız dolaşmaya çıkmışlar gibi tembel, dalgın dikilirler orada burada. Güneş ışınlarının göz kamaştırıcı vuruşları meşe ağaçlarının güzelim yapraklarının bir bölümünü, ötekilerin üzerine gece gibi karanlık bir gölge bırakarak yakar durur. Ancak güçlü bir esinti olduğunda altın gibi parlarlar gölgedeki bu yapraklar. Selvi boylu ay çiçekleri serpili alacalı bulacalı sebze bahçelerinin üzerinde uçan böceklerden oluşmuş yığınla zümrütler, topazlar, yakutlar doludur. Gri saman demetleri, altın rengi buğday yığınları boy boy dizilidir uzayıp giden tarlalarda. Kiraz ağaçlarının, erik, elma, armut ağaçlarının meyvelerinin ağırlığından eğilmiş kocaman dalları, ayna gibi parlayan gökyüzü, yeşilliklerin oluşturduğu yüksek, mağrur bir çerçeve boyunca akıp giden nehir. Ukrayna yazının nefasetini, huzurunu oluştururlar bütün bunlar. İşte böylesine güzelliklerle dop dolu, sıcak bir Ağustos günüydü. Yıl 1800, her neyse işte canım, bundan 30 yıl önceydi. Soroçinets'e giden yol, kasabaya 10 versta kaladan sonra insan kaynıyordu. Uzak yakın köylerden, çiftliklerden panayıra gitmek için yola çıkanlar, geç kalmamak için acele ediyorlardı. Tuz ve balık yüklü arabalar, daha sabahtan upuzun bir sıra oluşturmuşlardı yolda. Samanların arasına yerleştirilmiş çanak çömlekle tepeleme dolu arabalar, görünümlerinin kabalığından ve taşıdıkları yükten utanıyorlarmış gibi ağır ağır ilerliyorlardı. Ancak arada parlak renklerle süslü bir tas ya da makitra, içinde haşhaş ezilen çanak. Ukrayna'da bu tip kaplar genellikle parlak renklere boyanırdı. E.A. Bir arabanın yüksek parmaklıkları arasından güzelliğiyle övünmek istiyor gibi gösteriyordu kendini. Lüksü seven insanların hayranlık dolu bakışlarını çekiyordu üzerine. Bu değerli şeylerin sahibi uzun boylu çömlekçiye imrenerek bakıyordu gelen geçen. Adam ağır adımlarla yürüyordu değerli malının arkasında. Topraktan yapılmış güzelim çömleklerinin açılan yerlerine onların nefret ettikleri samandan bir parça tıkıştırıyordu. Bu arada yolun bir kenarından da yorgun, bitkin bir çift öküzün çektiği, çuvallarla, kenevirle, keten beziyle, çeşitli ev eşyasıyla tepeleme yüklü bir araba gidiyordu. Arabanın arkasında yürüyen tertemiz bir keten gömlek giymiş, keten bezinden şalvarı çamur içinde sahibi, ayaklarını sürüyerek ağır ağır adım atıyor, esmer yüzünden akan teri eliyle tembel tembel siliyordu. Güzeline de çirkinine de davetsiz gelen, bütün insanları binlerce yıldır istesinler istemesinler zorla pudralayan o amansız berberin aklaştırdığı bıyıklarından bile damlıyordu ter. Adamın yanı sıra arabaya bağlı bir kısrak yürüyordu. Hayvanın bitkin yürüyüşünden belliydi yaşının hayli ilerlemiş olduğu. Karşıdan gelenlerin çoğu, özellikle gençler, bizim Mujin'in yanından geçerlerken şapkalarını çıkarıp selamlıyorlardı onu. Ne var ki kırlaşmış saçı sakalı, yürüyüşündeki ağırbaşlılığı değildi onları buna zorlayan. Bu saygının nedenini anlamak için başını birazcık kaldırıp yukarı bakmanız yeterliydi. Mujin güzel kızı oturuyordu yükün üstünde. Küçücük yüzü yüz yuvarlacıktı. Kahverengi aydınlık gözlerinin üzerinde düzgün birer yay gibiydi siyah kaşları. Pembe dudakları mutlu, gülümsüyorlardı. Kırmızılı mavili kurdeleler takmıştı başına. Uzun saçlarıyla, saçlarının arasına sıkıştırdığı bir tutam kır çiçeğiyle birlikte bu kurdeleler zengin bir taç oluşturuyorlardı göz alıcı başının çevresinde. Gördüğü her şeyin onu pek ilgilendirdiği belliydi. Her şey olağanüstü, yeniydi onun için. Güzel gözlerini durmadan dolaştırıyordu çevresinde. Ya bir şey kaçırırsam gözden, ya görmeden geçersem yanından diye korkuyordu sanki. Bu ilk gelişiydi panayıra. Panayır'a ilk kez gelen 18 yaşında bir genç kız. Ama gelip geçenlerden hiçbiri bilmiyordu onun panayır'a gelirken onu da yanına alması için babasına ne çok yalvardığını. Aslında Cadaloz analığı olmasaydı babası daha önce de çok kereler seve seve getirirdi onu panayırlara. Kadın avucunun içine almıştı kocasını. Onun şimdi satmaya götürdüğü, ona yıllarca hizmet etmiş kısrağının yularını tuttuğu gibi ustalıkla tutmuştu kocasının yularını elinde. Dur aman bilmez bir kadındı. Ne var ki onun da burada olduğunu, yükün üstünde oturduğunu söylemeyi unuttuk. Kakım kürküymüş gibi üzerine yalnızca kırmızı, küçük fiyonklar dikilmiş, yeşil yünlüden şatafatlı bir bluz vardı sırtında. Zengin görünüşlü, satranç tahtası gibi alacalı bulacalı, geniş kemerli bir eteklik giymiş, başına evli kadınların taktıkları çeşidinden renkli, basma bir başlık bağlamıştı. Kırmızı tombul yüzüne özel bir büyüklük anlatımı veriyordu başlığı. Yüzünde öylesine tatsız, öylesine yabani bir şey vardı ki, her geçen huzursuz bakışını kızın küçük, aydınlık yüzüne geçirmek için acele ediyordu. Yorucu, yıpratıcı bir sıcaktan sonra elle tutulur gibi hissedilen bir serinlik esmeye başlamıştı uzaktan. Düzlüğe gelişi güzel serpili kara ağaçların, kavakların koyu parlak yeşil yaprakları arasından suyun soğuğa bürülü alevden pırıltıları göz alıyordu. Dilber nehir sonunda yeşil dalların hoş bir biçimde üzerine döküldüğü gümüş rengi göğsünü göz kamaştırıcı bir güzellikte serdi gözler önüne. Gerçek bir ayna onun gurur dolu, çok çok güzel yüzünü, zambak narini omuzlarını, mermer boynunu imrenerek yansıttığı o tadına doyum olmaz zamanlar. Yeni süslerine bürünmek için eskilerin dalgalarıyla simsiyah başını sallayarak attığı, olmadık kaprisler yaptığı zamanlar. Hemen her yıl değiştirir çevresini, yeni bir yol seçer kendine. Bambaşka, değişik biçimlere bürünür. Sıra sıra değirmenler ağır çarklarıyla iri dalgaları havaya kaldırırlar. Sonra olanca güçleriyle uzağa fırlatır, köpük köpük paramparça ederler onları. Çevreyi gürültüye boğarlar. Yolcularını tanıdığımız araba köprüye geldiğinde nehir bütün güzelliğiyle, yüceliğiyle çatlaksız bir ayna gibi açıldı önlerinde. Gökyüzü yemyeşil orman, insanlar, çanak çömlek yüklü arabalar, değirmenler, her şey birden yan yatmış, sonra doğrulmuş, nehrin dipsiz, güzel derinliklerine düşmeden yukarılara doğru uzanmıştı. Bizim Dilber manzaranın güzelliğine dalmış, kendinden geçmiş, yol boyunca hiç aksatmadığı ayçiçeği çekirdeği yemeği bile unutmuştu. Birden, "Ay kıza bakın!" diye bir ses duyunca irkildi. Başını çevirip bakınca köprünün üzerinde dikilen bir grup genç gördü. Delikanlılardan biri ötekilere oranla daha bir şık giyimliydi. Beyaz bir kaftan vardı üzerinde. Kalpağı gri kuzu kürkündendi. Elleri belinde bizimkilere bakıyordu. Yaman bir delikanlı olduğu belliydi. Güzel kız, delikanlının güneşten yanmış ama hoş anlamlı yüzünü, gözlerinin içine diktiği alev alev yanan bakışını fark etmişti. Bunu söyleyenin o olabileceğini düşündü, bakışını önüne indirdi. Beyaz kaftanlı delikanlı bakışını onun yüzünden ayırmadan, "Nefis bir kız," diye ekledi. "Bir öpücüğüne varımı yoğumu verirdim. Bakın, hemen önünde de bir şeytan oturuyor."